15. ayrım. Sorumluluk bilinci taşır. İki ayağı bir pabuçta da olsa, 40 derece ateşle de yatsa, toplumsal olaylarda ondan istenen görevi yerine getirmeye koşar. Yararlı bir adım olduğuna, toplumu ileriye götüreceğine inandığı için, söz verdiği için. Bu görev ve sorumluluk bilinci öyle noktalara ulaşır ki kimi zaman, Genco Erkal'ın üstelik ilerici kesimler tarafından nasıl da sömürüldüğüne tanık olmuşumdur. Utangaçtır. Hayranları çevresini sarınca, iltifat edince ne diyeceğini, nereye saklanacağını bilemez. Bir an önce ortalıktan kaybolmak ister. Sahnedeki gibi yaşamda da usta bir komik olabilirken, utangaçlığı ve öz denetimi nedeniyle buna pek geçit vermez. Bu satır başlarını çoğaltabilirim ama gereksiz. Bir noktayı daha eklemem gerek. Nasıl anlatacağımı çok iyi bilemediğim bir özelliği daha. Genco Erkal'ın yalnızlığı. Yaşamını tiyatroya adamış, yaşam boyu yaptığı işin en iyisini, kusursuz olanını, mükemmeli gerçekleştirmeye çalışmış, dünyayı değiştirmek üzere yola çıkmış bu insan Türkiye'de yaşıyor. Bu ülkenin, bu toplumun insanı. Şimdi siz söyleyin, bütün bu süreçte 3 resmi, birçok gayri resmi askeri darbe yaşamış ve bugüne gelmiş. Ilımlı İslamcı bir iktidara teslim olmuş bir ülkede insan kendini nasıl hissedebilir? Hayır, hayır, yalnızca yasaklardan, baskılardan söz etmiyorum. Bu aynı zamanda düşlerin yara alması, umudun örselenmesi gibi bir şey. Bana öyle geliyor ki Genco Erkal'ın yalnızlığı, onun hem gücü hem de zaafı, hem mutluluğu hem de mutsuzluğu. Yalnızlığını hem çok seviyor hem de ondan kaçıyor. Belki diyorum meydanlarda binlerce insana nazım okurken yalnızdı, kim bilebilir. Ama bizi yalnızlığımızdan kurtardığı kesin. Yalnız o gün Taksim Meydanı'nda değil, bugün de. Artık eskilere dönebilirim. Deniz subayı baba, terzi anne, doğma büyüme İstanbullu. Galatasaray İlkokulu, sonra Robert Kolej. Daha çocukken aileye, komşulara, arkadaşlara kuklalardan tiyatro oynatmalar. Çocukken bayılır geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcilerini, hele hele Dümbüllü'yü, orta oyunlarını seyretmeye. Bir de Muammer Karaca'ya. Kolejde başladı sahneye çıkmaya. Okul bitince kararlıydı. Tiyatro okuyacak, tiyatrocu olacaktı. Baba kıyametleri kopardı. Olmaz öyle şey. Tiyatro okuyacaksa evi terk et. Anne araya girdi. Oku bir şey, bitir üniversiteyi, ver babana diplomayı, sonra ne istersen yaparsın. Tiyatrodan sonra ikinci tercihi psikolojiydi. İstanbul Üniversitesi'ne girdi. Annenin dediğini yapacaktı. Ancak ileride seçtiği psikoloji dalında tiyatro için çok yararını görecekti. Daha üniversitedeyken kurmuşlardı genç oyuncuları. Ani ve Çetin İpekkaya, Atilla Alpöge ve Ergun Köknar'la. Daha 1958'de Erdek Kültür ve Sanat Festivali'ni gerçekleştiriyorlardı. Muhsin Ertuğrul en büyük destekçilerindendi. Diplomasını babasının önüne koyduğunda Kenterler'den teklif gelmişti bile. Çöl Faresi'yle başlayan 3 yıl boyunca Kenter Tiyatrosu'nda süren dönemi Genco Erkal hep eşsiz bir okul diye niteledi. Hayran olduğu Yıldız Kenter bu okulda hocasıdır. Sonra Gülri Sururi Engin Cezar Tiyatrosu. Yaşasın Keşanlı Ali Destanı. Sonra Ankara Sanat Tiyatrosu. Yaşasın Bir Delinin Hatıra Defteri. Tek kişilik oyunları o başlatmıştı. 1965'te Gogol'ün bu eseriyle, bugün bile birileri onu yoldan çevirip ben sizi ta 1965'teki Delinin Hatıra Defterinden anımsarım diye başladı mı sinir olur, sanki sonrası yok. Çok hızlı bir yükseliş, bir parlama. 1969'da Genco Erkal, kardeşi Ferit Erkal, Nurten Tuç, Mehmet Akan, Şevket Altu ve Arif Erkin Dostlar Tiyatrosu'nu kurarlar. Bugün aramızda olan ve olmayan nice önemli isimler o tiyatronun künyesinde. Onları anmadan geçmem olanaksız. Yavuz Er Çetinkaya, Kuzgun Acar, Sevim Çandar, Tuncay Çavdar, Metin Deniz, Duygu Sağroğlu, Zeliha Berksoy, Meral Çetinkaya, Güler Öktem, Macit Koper, Bilge Su Erenus, Mehmet Ulusoy, Zeynep Irgat ve daha niceleri. 60 Anayasası'nın getirdiği özgürlüklerle birlikte 60'lı yıllarda hele özel tiyatrolar açısından tiyatromuz altın çağını yaşıyordu. Birbiri ardından açılan çok farklı bir yelpazede etkinlik gösteren, nitelik çıtasını habire yükselten birçok tiyatro vardı. Dostlar Tiyatrosu'nun ötekilerden farkı, yukarıda nasıl bir tiyatro sorusuna verdiğim yanıtta. Orada sıraladığım dünya görüşünü ve tiyatro anlayışını benimsedi Dostlar Tiyatrosu. 70'li yıllarda Türkiye'de mantar gibi politik tiyatro, slogan tiyatro olur çoğaldığında Dostlar Tiyatrosu'nun yine onlardan büyük bir farkı olacaktı. Tiyatro sanatın gerektirdiği nitelikten, kaliteden, özgünlükten, yaratıcılıktan, estetikten, kaygıdan, düzenli ve düzeyli performanstan hiç vazgeçmeyerek farklıydılar. Solcu olmanın tiyatro yapmaya yeterli olmadığının bilincindeydiler. O günden bugüne oyunlar birbirini izledi. Yasaklar, baskılar, seçimler. Genco Erkal'dan izlediğim, yazdığı, yönettiği ya da oynadığı oyunlara burada şöyle bir değinmem bile olanaksız. Genellemelere de gitmek istemiyorum. Ancak şu genellemeyi yapabilirim. Oyunları en çok yasaklanan, en çok baskı gören o oldu. Neden mi? Birazdan yanıtını kendiniz vereceksiniz. Hele bir oyun seçimlerine, Türkiye'nin hangi sürecinde hangi oyunları oynadığına bir bakın hele. Genco Erkal'ın tiyatro anlayışında toplumu aydınlatma işlevi, görevi, sorumluluğu var ya, seçimini hep ona göre yaptı. Gorki, Brecht, Sartre, Peter Weiss, Steinbeck, Havel, Tancred Dost gibi yabancı yazarlar, Aziz Nesin, Haldun Taner, Nazım Hikmet, Can Yücel, Refik Erduran, Vasıf Öngören, Orhan Asena, Behiç Ak gibi Türk yazarlarının oyunlarını düşünün. Türkiye'nin tarihsel süreci habire kesintilere uğruyor. 12 Mart Dostlar'ın repertuarında Havana duruşması. Oyun elbet yasaklanacaktı. Burası Türkiye. Dostlar ne yapıyor? Bu kez Peter Weiss'ın soruşturmasını. Hitler kamplarındaki işkencecilerin sorgulanması sahneleniyor. Faşizmin ayak sesleri yükseliyor. Dünya savaş çığırtkanlığı, öyleyse Genco Erkal, aslan asker Schweig'tir. Orhan Asena'nın Şili'de oyunu ne kadar Şili'yi, ne kadar Türkiye'yi anlatır, siz karar verin. 12 Mart döneminin sorunlarına ışık tutan oyunlar. Çorum Alpagut'ta kömür ocaklarındaki işçi eylemini Haşmet Zeybek, Alpagut olayı adıyla oyunlaştırmıştı. Onu oynuyorlar, üstelik işçilere oynuyorlar. Sınıfsal çelişkileri vurgulayan oyunlar zaten hep gündemdeydi. Vasıf Öngören'in Asiye Nasıl Kurtulur oyununu, Bilge Soeranus'un ortak ve ikili oyununu unutmak hiç mümkün mü? 12 Eylül 1980, askeri darbe ülkeyi dümdüz etmiş. İlk yasaklanacak oyun elbet Genco Erkal'ın Nazım, Aziz Nesin, Haldun Taner, Brecht'ten oluşturduğu Her Gün Yeni Baştan oyunudur. Sen misin yasaklayan? Bir yıl sonra aydınları, aydın sorumluluğunu sorgulayan öyle bir Galileo Galilei çıkaracaktır ki ortaya 12 Eylül karanlığının en aydınlık olayı olacaktır. Ve hemen sonra yalınayak Sokrat. Genco Erkal'ın ne çok oyunu ne çok yasaklandı. Hele Anadolu'da. Bir kez Erzurum'da tüm ekip neredeyse linç ediliyorlardı. Bir kez Fethiye'de sahneye Molotov kokteyli atıldı. Nice oyun yasaklandı, İnsanlarım ve Azizname yasaklandı. Yasaklarla ilgili en gülünç olay, Bursa'da Asiye Nasıl Kurtulur'u oynuyorlardı ki Asiye'nin belalısının elinde sustalı bir bıçak var rol gereği. Polis bıçağa el koydu, oyuncular gözaltına alındı. Sanırsınız ki bunlar makineli tüfek saklıyor. Sonunda onlar salıverildiler, bıçak tutuklandı. İnanıyorum ki bütün bu baskılardan, yasaklardan, engellemelerden Genco Erkal daha da güçlenerek çıktı. Egemen güçleri bunca rahatsız ve tedirgin ettiğine göre doğru bir iş yaptığı ortada. Irak işgali sırasında savaş oyunu. Marmara depreminden sonra Behiç Ak'ın Fay Hattı. AKP iktidara geldikten sonra Aymazoğlu ve Kundakçılar. Şimdi ılımlı İslam olma yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz şu günlerde yeni oyununa çalışıyor Genco Erkal. Sivas katliamı üzerine, din adına diri diri yakılan canlar üzerine bir oyun. Bütün bu seçimler izleyicisine, topluma "Hey, uyanın" diyebilmek için. Bakıp da görmeyenleri, görüp de anlamayanları, anlayıp da korkudan ya da çıkar endişelerinden susanları, seyirci kalanları kıpırdatmak, sarsmak için. Nazım'ın sesi soluğu. İki yazarın çok önemli rolü olduğunun yaşantısında, sanki Genco Erkal'ın düşündüklerini daha önce düşünmüş, söylemiş, yazmış iki insan. Biri Nazım Hikmet, öteki Bertolt Brecht. Dünya görüşü, sanat anlayışı onlarınkiyle örtüşüyordu. Onlarla hem kafa hem yürek birliği vardı. Brecht'in birçok oyununu oynadı. Onun şiirlerinden, şarkılarından oyunlar derledi. Ama en çok onun diyalektik yöntemlerinden yararlandı. Nazım Hikmet'e gelince Genco Erkal, Nazım'ın yalnız sesi değil, aynı zamanda soluğu oldu. Nazım'ı dünyanın her kıtasına, farklı ülkelere, farklı dillere taşınmasına tanıklık ettim. Fısıldayarak yorumladığı "Memleketim, memleketim" sözleri düğüm olup boğazları tıkadı, koku olup genizleri yaktı, gözyaşı olup yanaklardan süzüldü. Kerem gibi, sevdalı bulut, merhaba, insanlarım, ah hele insanlarım. Sahnede Genco Erkal, hücreye tıkılmış Nazım Hikmet'tir. Sahnede tek başına. Ama durun, böyle anlatmamalıyım. Önce şunu söylemeliyim. Hangi oyun olursa olsun Genco Erkal önce çok uzun bir süre o oyunu, metni, şiiri, meseleyi içinde taşır. Yazılı bir metinse üzerinde çok ayrıntılı, titiz bir dramaturji çalışması yapar. Yok değilse kendi yazacaksa bir bilim adamı titizliğiyle araştırmasını sürdürür. Araştırma bitince yazmaya oturur. Dekor, kostüm, müzik, koreografi, ışık yine çok titiz, çok özenli işbirlikleriyle oluşur. Koreografi kaçınılmazdır. Çünkü yalnız sesini, yüzünü değil bedenini de kullanacaktır. Tek kişilik oyunsa ya da bir ekip oyunuysa fark etmez. Kendini her şeyden, herkesten sorumlu hissedecektir. Kusursuz olması, mükemmeli yakalayabilmesi için çok uzun ve çok dikkatli çalışır. Kolay kolay beğenmez. En çok kendini eleştirir acımasızca. Belki de her oyunda kendini aşmasının yoludur bu öz eleştiri. Artık insanlarım oyununa dönebilirim. Sahnede Nazım Hikmet, Bursa cezaevinde. Sahnede Genco Erkal, Nazım Hikmet. Sahnede tek başına. Hayır hayır, çok kalabalıklar. İşte Nazım, Bedrettin'in yiğitlerinin peşine takılmış 14. yüzyılda. Hayır Afrika'da Taratababu'nun yanında. Yok Kurtuluş Savaşı'nda. Mustafa Kemal Paşa'ya silah taşıyan Arhavili İsmail'dir Genco Erkal. Hayır hayır, Genco Erkal, Akşehir üstünden Afyon'a giden şoför Ahmet. Neler söylüyorum? Genco Erkal hem Nazım hem Nazım'ın yarattığı kişiler. Niye şaşırıyorum ki? Ben Genco Erkal'ın rolden role, bir kişilikten ötekine, kılıktan kılığa girmesini öyle çok gördüm ki. Fransa'da Fransızca oynadığı Nereye Jeremy oyununda 28 ayrı role giriyordu. Buster Keaton'la Charlie Chaplin arasında gidip gelerek Simyacı'da da rolden role giriyordu. Üstelik her role anlatıcının da tavrını, yaklaşımını, yorumunu katıyordu. Kah çok uzak, kah eleştirel, kah iğneleyici, mizahi, kah rolle örtüşen bir tavır. Ama bu kez farklı. Farklılık Genco Erkal'ın bu kez hem şairin hem şairin yarattığı kişileri oynamasından çok o yaratma sürecini, yaratma ortam ve koşulları, yaratıcılığı oynamasındaydı. O küçücük sahne, o hapishane odası sonsuzluğa dek büyüdü, sınırlar yok oldu. Düş gücünün, yaratıcılığın sınırı olur muymuş? Genco Erkal, Nazım Hikmet'in aklından ve yüreğinden geçenlerdi. Onun düşleriydi. Şairin aklından ve yüreğinden geçenleri en somut biçimde sanki gözlerimizle görüyor, onları ellerimizle dokunuyor, kendi yüreğimizde hissediyorduk. Bedeni yer çekimine başkaldıran bir dinamizm içeriyordu. Sesi yeryüzünün tüm renklerine bürünüp tüm sevdaları kucaklıyordu. Yüzü, mimikleri, bakışları söylenenin ve söylenmeyenlerin anlamlarını çoğaltıyordu. Biz ölümlü seyircileri çoğaltıyordu. Sahnedeki Nazım Hikmet, Genco Erkal'ı izlerken yaratıcılığın gücüne olan sonsuz inancım ve saygım çoğalıyordu. Onu izlerken Siz beni dinleyin. En karanlık anınızda bile gelecek güzel günlere olan inancınızı, umudunuzu yitirmeyin. Gülten Akın, şiire dönüşen yaşam bilgisi. Ah, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. İki dize, bu iki dize nasıl da beni içimin en içinden, can evimden yakalayıp sürükledi bir ömür boyu. Ah, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Kimselerin vakti yok ince şeyleri anlamaya. Kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Oysa olmalıydı, olmalıydı. Olmalıydı. Az mı isyan ettim olmalıydı diye. Gülten Akın'la siz hiç karşılaşıp konuştunuz mu? Söylediklerini dinlediniz mi? İçinizi ona açtınız mı? Bakışlarınızı izlediniz mi? Şiirlerini okudunuz mu? Okuyor musunuz? Şiirlerini okudunuzsa mutlak onunla dertleşmişsinizdir. Mutlak onunla öfkelenmiş, onunla sevinmiş. Onunla çoğalmış, onunla umutlanmış. Onunla konuşmuş, tartışmalara girmiş, onunla dünü kavramış, onunla geleceği düşünmüş ve düşlemişsinizdir. Bunu söyleyebiliyorum çünkü şiirleri tıpkı kendisine benziyor. Kendisi de tıpkı şiirlerine benziyor. İkisini birbirinden ayırmak olanaksız. Hayatın içinden, yaşamdan, düşüncelerinden, duyarlılığından damıttığı, içinin ta en derinlerinde biriktirip damıttığı, içindeki güçle beslediği bir şiirdir onunki. Gülten Akın benim için hep minicik bir kadın, dev bir çınar, gürül gürül akan bir ırmak oldu. Şiiriyle de aklımı ve yüreğimi kuşattı. Kim unutturmaya çalışırsa çalışsın biliyoruz, ülkemiz şiirinin geleneğinde işlevsellik vardır, halk için, hayat için. Bu işlevselliğin bir sonucu da ozanın neyi, niçin, kimin için yazdığına vermesi. Düze inmesi, bir sis çanı gibi uyarıcı olması diyen Gülten Akın, üretkenliğini ve uyarıcılığını sürdürüyor bugün de. Gülten Akın'ın şiirini ben 70'lerin ikinci yarısında tanımaya başladım. Rüzgar saati, kestim kara saçlarımı, sığda, kırmızı karanfil, Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı, ağıtlar ve türküler, çoktan yayınlanmıştı. Kendisiyle karşılaşmam, birbirimizi tanımamız 12 Eylül'den sonra o baskı ve zulüm günlerinde. Onun şiirinde ben en çok Anadolu'da gözlemlediklerini, Anadolu'da yaşadıklarını dizelere döküşünü sevdim. Anadolu'da dışlananlarla, ezilenlerle, yok sayılanlarla, sesini duyuramayanlarla, güçsüzlerle, ötekilerle kurduğu ilişkileri dizelere yansıtmasını ve yansıtış biçimini sevdim. Anadolu insanına duyduğu yakınlık ve duygudaşlıkla örmüştü, dokunmuştu şiirini. Yalnız anlam açısından değil, işleyiş açısından da. Geleneksel halk şiirinin, Anadolu deyiş ve dilinin tüm nimetlerinden yararlanarak kendi özgün dilini oluşturmuştu. 12 Eylül darbesi sonrasında onun şiiri artık bir başkaldırı şiiriydi. Ama bu isyan, bu ve başkaldırı şiirinde umut her daim taptazeydi. Dünden bugüne. Doğduğu Yozgat'ta dedeler, nineler, amcalar, dayılar, yengeler, teyzeler, kuzenler ortasında feodal ilişkiler içinde tanıdı kendini. Kocaman bir aile. Çocukluğunun o kocaman ailesinde sevgiyle sarılı olması, dedesinin seçilmişi olması, evde ozanlara saygı duyulması, dayı ve amcanın şiir yazması, günler akşamlar boyu sözlü, ezgili, sohbetli birliktelikler, nenenin her yazılı kağıdı kutsaldır diye saklama alışkanlığı, küçük kızın tavan arasındaki eski bavullarda bulunan kitapları okuma tutkusu, çok erken tanıdı klasikleri, Dostoyevski ve Tolstoy'u, Nazım'ı ve Sabahattin Ali'yi.